Ayrım 26, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 345. Öğleden sonra. Greta günler sonra ilk defa Klebs'i ziyarete gitmedi. Hiçbir amacı olmadan huzursuz bir şekilde birkaç metrekarelik dairede yürüyüp duruyordu. Bunu ne kadar süredir yaptığını bilmiyordu. Sanki bir engel yıkılmış gibiydi. Günlerdir olanlarla ilgili tüm düşünce ve anıları zihninden nasıl uzak tuttuysa, şimdi de kendini bunlardan tamamen kurtulmuş hissediyordu. Dahası da vardı, sadece tedirginlik ve korkudan doğan derin bir kaygının içinde yaşadığını hissediyordu. Çok ince ve üstü kapalı bir şeydi bu. Uzun bir süredir onunla birlikte olan ama farkına ancak şimdi birdenbire vardığı bir şey. Klebs'in son sözleri. Sensi'ye Klebs'in bu sözleri söylediğinde bilincinin yerinde olduğunu söylemişti. Ama bunu sadece oraya gelmesine geçerli bir sebep bulabilmek ve konuya bir şekilde girebilmek için uydurmuştu. Aslında o ana kadar buna kendisi de inanmıyordu ya da belki de onun da işine böyle geliyordu. Ama şimdi yaşananların ve hissedilen binlerce hissin hızla akmasıyla Greta bunu artık kendinden saklayamıyordu. Klebs'in bilinci yerindeydi ve kalan son enerjisiyle onu uyarıyordu, alarm veriyordu. Brando ile ilgili söyledikleri, işte bu bilinci kapanmadan önce son söylediği şeylerdi. Yani sayıklıyordu ama diğer söyledikleri, Klebs'in bilinci kapanmadan önce çaresizce anlatmak istediği şeylerdi. Hala bitmedi. Klebs'in dövüşme esnasında morfinin vücut yapısıyla mağazanın kasasındaki adamın yapısının farklı olduğunu anlamış olmasına imkan var mıydı? Bir suç ortağı olduğunu düşünmüş olabilir miydi? Yoksa Klebs'in aniden fark ettiği ve diğer herkesin gözünden kaçan bir şey mi vardı? Asansörün ne ilgisi vardı? Anlamı neydi? İşin sırrı burada mıydı? Ve tersten düşünülecek olan şey neydi? Polis tarafından anlam veremediği bir şekilde gizli tutulan morfinin kimliği bu durumu aydınlatmak için biraz ışık vermeye yarar mıydı? Ve Sensi bu soruşturmaya gerçekten de bitmiş gözüyle mi bakıyordu? O zaman neden ismi açıklamıyordu? Greta bitmiş bir halde kendini yatağa attı. Belki de o ismi öğrenmenin bir yolu vardı. Kısa bir telefon görüşmesinden sonra evden çıktı. Akşam. Çok beklemek zorunda kalmadı. Greta şehir merkezindeki yeraltı garajına randevulaştıkları saatten biraz önce vardı ve kararlaştırdıkları gibi en alt kata park etti. O bölüme park etmiş olan sadece birkaç araba vardı. Yarı karanlıkta kapıları kilitli olarak gerçeküstü bir sessizlikte bekledi. Uzun zaman sonra ilk defa araba kullanıyordu ve ne kadar kolay alıştığına, arabayı ne kadar güzel kontrol edebildiğine şaşırdı. Nihayet beklediği arabanın geldiğini gördü. Araç onun yanına gelip durmadan önce katın tümünde yavaş bir tur attı. Sürücü etrafını gözetleyerek aşağı indi. Greta kilidi açtı ve adam atak bir hareketle yanına bindi. ''Sakin ol, bizi burada kimse göremez.'' dedi Greta. ''Lanet olsun, nasıl sakin olabilirim? Sensi sana bilgi veren muhbiri bulma konusunu saplantı haline getirdi. Bulduğunda adamın derisini yüzeceğine yemin etti. Yine de geldiğin için teşekkürler.'' ''Bak güzelim, bunu çok sempatik olduğun için yapmıyorum.'' Adam tekrar etrafını kontrol etti. ''Parayı getirdin mi?'' Greta torpido gözünü işaret etti ve adamın orada bulduğu bir tomar parayı sayması için bekledi. ''Tatmin oldun mu?'' ''Diyelim ki şimdi kendimi daha rahat hissediyorum. Haydi sor, ne bilmek istiyorsun?''
''Morfi.''
Greta bu hayaleti çağırmaktan dolayı oluşan ani boşluk hissine karşı koymak zorunda kaldı.
''Kim ve nereden gelmiş?'' Elinizde bir isim olduğunu biliyorum ama neden hala açıklanmıyor?
İlginç bir konu ve inan bana söylenecek çok şey var. Sensi sana hiçbir şey anlatmadı mı?
Greta hayır anlamında kafasını iki yana sallarken adam yavaşça bir sigara yaktı.
O aşağılığın derdi seni öldürmekmiş. Sensi'nin eğer Klebs birkaç dakika geç gelseymiş onun yerinde senin olacağını ve onun ise Morphe'yi yakalama zaferini kutluyor olacağını söylediğini duydum.
Greta da bunu sık sık düşünüyordu ve aslında Sensi'ye hak veriyordu. Doğru olan son buydu belki de.
''Sigara içersem rahatsız olmazsın değil mi?''
Adam sigarasından aldığı koca bir nefesin dumanını hemen arabanın tavanına doğru üfledi. Greta sahip olmadığı bir güven ifadesi takınmaya çalışarak konuştu.
Aksine çok rahatsız oluyorum ama dilinin çözülmesine yardımı dokunacaksa...
Dayanmak zorundasın. Sana anlaşmamızı da hatırlatayım. Bu anlattıklarımın hiçbiri gazete ve televizyonlarda duyulmayacak. Suların durulması lazım. Sensinin bilgilerin sızması konusunda bir daha bu kadar sinirlenmesini istemiyorum.
Telefonda konuştuğumuzda sana zaten söyledim. Bunların hiçbirini kimseye söylemeyeceğim. Ben kendim öğrenmek istiyorum. Sözüme güvenmen için şunu da söyleyeyim. Parayı kendi cebimden veriyorum. Haber kanalının parası değil bu. Sadece kendim için bilmek istiyorum.
Tamam, o zaman kulaklarını aç da iyi dinle. Uzun, karışık ve bazı tarafları sürprizlerle dolu bir hikaye.
Greta sigara dumanının çıkması için camı birkaç parmak araladı.
Kadavranın kimliğinin tespitinde tahminimizden çok daha fazla problem yaşadık. Morfinin üstünden ya da başka herhangi bir yerden kimliğini tespit etmemize yarayacak hiçbir belge çıkmadı. Ama tamamlamak istediği işi düşünecek olursak bu çok doğal. Normal olmayan ve bizi düşünmeye iten şey ise kimliğini veri tabanımızda tespit etmek üzere parmak izlerini aldığımızda ortaya çıktı. Parmak uçları asitle yakılmıştı. Yeni olmayan ve büyük bir ustalıkla yapılmış bir işti bu. Kaçak göçmenlerin önceki kimliklerini saklamak için yaptıkları türden bir şeye benzemiyordu.
Yani Morphy eskiden suç kayıtlarına mı girmiş?
Bu çok net. Kimse modaya uymak için parmaklarını yakmaz. Parmak izleri mutlaka lanet olası arşivde bir yerde kayıtlı olmalıydı.
Peki ya DNA?
DNA'sı hiçbir yerde kayıtlı değildi. Yapılan analiz sadece Maggezi'nin evinde bulunan saç tellerinden birinin ona ait olduğunu gösterdi. Yani bu orospu çocuğunun kim olduğunu bulmak için başka yollara başvurmak zorunda kaldık. Kayıp kişi raporları, otopsi sonuçları ve antropometrik veriler, kişisel eşyalar.
Kişisel eşyalar mı?
Yanında bulunan şeyler, üstünden ilginç bir şeyler çıktı.
Adam son bir derin nefes çektikten sonra sigarasını söndürdü.
Ama sırayla gidelim. Daha önceden sabıkalı olması bize ilerlenecek bir yol ve olasılık sunuyordu. Arşivlerin bazılarında parmak izleriyle birlikte fotoğrafı da olmalıydı. Artık bilgisayarlar sayesinde kayıtlı fotoğraflarla bir kadavranın fotoğrafını karşılaştırmak hiç de öyle büyütülecek bir iş değil ve eskiye göre daha tutarlı. Yüzün antropometrik verilerini karşılaştıran ve kesin sonuç veren bilgisayar programları var.
Ve
bok, hiçbir bok bulamadık.
Ama bu nasıl olur? Sabıkalı değilse neden parmaklarını yakmış olsun?
Greta birkaç saniye şüpheli bir sessizliğe büründü.
Yabancı olmadığı ya da daha önce başka bir ülkede bulunmadığı sürece.
Morphy kesinlikle İtalyandı. Sen kendin Sensi'ye adamın güneyli aksanıyla konuştuğunu sandığını söyledin. Ama başka ülkelerde suç işlemiş olabileceğini biz de düşünerek Interpol'le iletişime geçtik. Hala bu sözde süper profesyonellerden dönüş bekliyoruz.
Adam yeni bir sigara yaktı.
Neyse birkaç gün geçti ve biz elimizde bu kadavrayla kala kaldık. İsimsiz, 35 yaşlarında, sağlıklı ve fiziksel olarak çok iyi durumda. Hiçbir garip detay yok. Bizi özel sağlık merkezlerine yönlendirecek hiçbir nadir patoloji yok. Uzakta bile olsa ona benzer birinin kayıp olduğunu bildiren hiç kimse yok. Sensi öfke nöbetleriyle depresif davranışlar arasında gidip geliyordu. İtalya genelinde morglara her gün onlarca kimliği belirsiz kadavra geldiğini biliyor muydun?
Morphy'nin adı açıklanmamış olsa bile sonunda kim olduğunu bulmayı başardınız.
Bildiğin şans. Sana üstünde o gece taşıdığı kişisel eşyalardan bahsettim ya, senin terasına tırmanmasına yarayacak kaya tırmanış ekipmanı ve o lanet olası bıçak dışında Morphy'nin bir cep telefonu ve bir silahı varmış. Ne ilginç eşyalar değil mi? Cep telefonuyla birlikte sürprizler başladı. Bir lotonun parçasıymış ve Napoli limanında gümrükten geçtikten sonra yok oluyor. Telefon kartı ise sadece bir ay önce, geçen yıl ölen, Afra Goğlalı yaşlı bir emekli adına alınmış. Arama kaydına bakıldığında ise birkaç defa aynı numaranın arandığı saptanmış. Ve bu numarada aynı sempatik ölmüş dedenin adına kayıtlı. Çok ilginç değil mi?
Peki ya tabanca?
İşte o konuyla ilgili kıçımıza koca bir tekme yedik. Seri numarası kazınarak silinmiş. Ama bu ünlü bir silahtı.
Bunu balistik inceleme yapınca anladık. Bilirsin, silah namlusu ateşlenme anında merminin üstünde sadece o silaha ait belirleyici izler bırakır. Aslında parmak iziyle eşdeğer bir izdir bu. Kısa kesecek olursak morfinin silahı başka 3 cinayetin başrol oyuncusu olmuştu bile. Greta midesine bir taşın oturduğunu hissetti. Maccezi'den önce 3 kadın daha mı, bıçaktan önce tabanca mı kullanıyormuş?
Adam soğuk bir şekilde sırıttı, eğleniyor gibiydi.
Ne kadınından bahsediyorsun? Biz de boka battık. 3 tane mafya cinayeti.
Karışıklık hissi daha da yoğunlaştı. Greta ağzının açık kaldığı hissine kapıldı.
İlk cinayet 7 yıl önce işlenmiş, yerel bir televizyonun işgüzar habercisi. İkincisi işi evinin önünde bitirilen bir mafya babasının yeğeni. Sırtından bir kurşun ve sonra öldürmek için boğazına ikinci kurşun. Sonuncusu 1 yıldan biraz daha kısa bir süre önce Almanya'da gerçekleşiyor. Oraya sığınan ve adalet işlerinde aracılık yapan biri. Kısacası bir dönek.
Aman tanrım, bir mafya tetikçisi. Bu yüzden ismini hala açıklamadınız.
Aynen öyle. Organize suçlar üzerinde çalışıyor ve şimdilik her şey gizli kalmak zorunda. Mafya örgütüyle irtibatı sağladığı düşünülen telefonun izi bulundu ve bundan bir yere ulaşılabileceğini umuyorlar. Belki telefonu çalar ve birkaç büyük balığı yakalamaya yarar.
Greta birkaç saniye sessiz kaldı. Böylelikle bu suçları işleyen kişinin kim olduğunu öğrendiğinizde morfinin de kimliği ortaya çıktı.
Yavaşla güzelim, o kadar kolay olmadı. Aslında hiçbir isim bildiğimiz falan yoktu. Elimizde sadece birkaç tanım vardı ve her halükarda o silahı kullanan kişinin morfi olduğundan emin olamazdık.
Bu sefer kısa bir ara verme sırası adamdaydı.
Aslında Sensi'nin aklına bir fikir geldi. Eğer her şeyin işaret ettiği gibi morfi bir mafya katiliydiyse ve belirli seviyedeki işler için kullanılıyorduysa o zaman çok farklı bir kategoriye dahil demekti.
Adam anlatmaya devam etmeden önce izmaritini yavaş hareketlerle kül tablasında ezerek sigarasını söndürdü.
O seviyedeki katiller farklı bir tür oluştururlar. Mafya ailesinin sıradan cinayet işlerine dahil olmazlar. Genellikle şüphe çekmeyen sahte kimliklerle gözden uzak ve sakin bir şekilde hayatlarını sürdürürler. Ta ki onlara ihtiyaç duyulana kadar. Grup içinde onların gerçek adını bilen çok az insan vardır ve onlarla irtibat kurma yolunu bilen kişilerin sayısı ise çok daha azdır.
Peki bir mafya ailesinde güvenilir katil nasıl olunur?
Genellikle belirli ve farklı davranışlar sergileyen gençler arasından seçilen çok küçük yaştaki kişiler alınır. Böylece Sensi'nin aklına şöyle bir fikir geldi. Çocuk ıslah evlerinin arşivlerini araştırmak.
Ama morfininkiyle kayıtlı fotoğrafı karşılaştırılacak kişi bir çocuk oluyor böylece. Bu nasıl sonuç verir ki?
Adam Greta'nın sözünü kesti. Sana söylemiştim, günümüzde bilgisayarla mucizeler yapılıyor. Büyümeyi simüle eden programlar var ve ayrıca bana açıkladıklarına göre yüzün bazı bölümleri kişiye özel oluyormuş ve büyümeyle değişmiyormuş. Kısacası 24 saatten az bir sürede tombala yaptık, bir yüz ve bir de isim bulduk.
Hiç hata payı yok öyle mi?
Greta'nın kafası karışmış görünüyordu. Bu gibi fotoğraf karşılaştırmaları belirli bir hata payı içeriyor elbette ama artık elimizde tıbbi kayıtlar da var. Göz altındayken çocuk diş tedavisi görüyormuş. Daha da önemlisi top oynarken kaval ve kamış kemiğinde kötü bir kırık olmuş. Yani elimizde kadavrayla karşılaştırma yapabileceğimiz bir sürü radyografi vardı. Ve
adam tekrar bir sigara yaktı. Arabaya bindiğinden beri üçüncüydü bu.
Ve diye tekrarladı Greta sabırsız bir şekilde. Ve hepsi birbirini tutuyor.
Tekrar konuşmaya başlamadan önce sigarasından derin bir nefes çekti.
Evet güzel bayan, morfinin ismini ve hikayesini öğrenmek istiyor musunuz?
Üçüncü gün, sabah. O gece uyku ilaçları işe yaradı. Beyninde dönen binlerce düşünceye rağmen Greta kendisini de şaşırtacak şekilde uzun bir uyku çekti. Derin ve ağır bir uykuydu ama hatırlayacağı hiçbir rüya görmedi. Daha ziyade derin ve yapışkan bir bilinçsizlik hali gibiydi. Acaba klepsin içinde bulunduğu boyut da böyle bir şey miydi? Yataktan zorlukla kalktı, üstünde bütün hareketlerini ağırlaştıran yoğun bir afallama hissi vardı.
Neredeyse soğuk bir duş bile onu bu uyuşukluğundan çıkaramadı. Greta zihninden akıp giden hızlı düşüncelere bir ucundan izlemeye çalışarak yavaşça giyindi. Rezidanstan ayrılıp bedeninin biraz rahatlamasını ve zihninin biraz daha netleşmesini bekleyerek trafikte arabasını sürmeye başladı. Tam o anda Klebs'e gitmeye karar verdi. Klebs'in omzunu okşadı. Adı Nicola Greco. Fısıltıdan biraz yüksek bir sesle konuşuyordu. Yatağın yanında yalnızdı. Onu kimse duyamazdı. Belki sadece Klebs duyuyordu. 30 yıl önce Napoli'nin küçük bir köyünde doğmuş. Klebs'in gözleri çukurlarına gömülmüş, kapalı duruyordu. Bedeninde en ufak bir titreme bile yoktu. Küçük yaşta babasız kalmış ve gençlik yıllarının çalkantılı geçtiğini söyleyebiliriz. Küçük suçlardan hakkında sayısız ihbar var. 13 yaşında bir adım ileri giderek annesinin birlikte yaşadığı adamı evin önünde bıçaklayarak öldürmüş. Bunu neden yaptığını asla söylemek istememiş. Yaş nedeniyle cinayetten hüküm giymemiş ama bir ıslah evine gönderilmiş. Aynı ıslah evinde 4 yıl sonra polisle işbirliği yapmayı kabul eden genç bir eroin kuryesi vahşice bıçaklanarak öldürülmüş. Nicola Greco'dan şüphelenilmiş ve onu işaret eden deliller de oldukça fazlaymış ama suçluluğu ispatlanamamış. Monitörler Klebs'in hayati fonksiyonlarının devam ettiğini gösteriyordu. Reşit olduğunda tamamen özgür kalmış, polisle bir daha başı derde girmemiş ve son 10 yılıyla ilgili hiçbir şey bilinmiyor. Şu an ikametgahı Napoli'de görülüyor. Bir mafya ailesine bağlı olduğu aşikar olan bir kişinin sahibi olduğu bir temizlik şirketinde memur olarak çalışıyor gösterilmiş. Bir hemşire yaklaşarak Klebs'in damarlarına sıvı taşıyan hortumlardan birinin içindeki sıvının akış hızını kontrol etti. O akşam Greta hemşire yanlarından ayrılır ayrılmaz biraz tereddütle tekrar anlatmaya başladı. Öldürüldüğü o akşam üstünde bir tabanca varmış. Birkaç kelimeyle polisin Nicola Greco'nun kimliğine nasıl ulaştığını anlattı. Nefes alırken göğsünün kalkıp inmesi Klebs'in tek hareketi olmaya devam ediyordu. Greta'nın anlamadığı o kadar çok şey vardı ki. Nicola Greco Napoli'de yaşıyor ve çalışıyordu. Yani birkaç yüz kilometrelik bir uzaklıkta. Oysa bir süredir burada olmalıydı. Adriana Maggezi ile iletişim kurmasını sağlamaya yetecek bir süre. Büyük olasılıkla onu tanımasına, birebir ilişki kurup onunla ilgili hastalık fantezilerini kurmasına yetecek kadar bir zaman. Maggezi'nin evine girdikten sonra bir cinnet geçirmiş, öfke halindeyken onu öldürmüş. İkisinin arasında mutlaka bir ilişki kurulmuş olması gerekiyordu. Ama Adriana Maggezi'yi nereden tanımıştı? Greta birbirinden bu kadar farklı iki insanı ortak bir noktaya getirmeyi bir türlü başaramıyordu. Bu adamla ona kapıyı açacak kadar ortak neyi olabilirdi? Sonra e-postalarında kullandığı o kibar dil neydi? Nicola Greco ortaokul diplomasını 17 yaşında almıştı. Yalnızlık ve cinayetler arasında geçen 10 yıl içinde öğrenimine devam etmesi mümkün müydü? Hem sonra satranç tutkunu olmasına ne demeliydi? Ve izinin bulunmasına engel olabilecek kadar bilgisayar kurdu olması da vardı. Greta düşündükçe Nicola Greco'nun Morphy'ye bir o kadar az benzediğine inanıyordu. Hem sonra ortada başka bir adam daha vardı. Şu elektronik mağazasında kasada görünen adam. Bu adam teknoloji uzmanı, Edith Piaf'ın sanatını beğenen, uzun süre masa başında hatta belki bilgisayar karşısında çalışanlar gibi eğri bir duruşa sahip biri. Yani bu da bilgisayar başında sohbet etmek ya da fantezilerini tatmin etmek için geçirilen uzun saatler demek oluyordu. Başka bir adam ama polise göre sadece Morphy'nin her şeyden habersiz olan tedarikçisi. Greta ani bir hareketle Klebs'in hareketsiz elini sıktı. Morphy aslında iki kişi değil mi? Bundan dolayı henüz bitmedi dedin. Nicola Greco onun sadece aksiyon halindeki kolları. 26. ayın sonu. Sayfa 357.